İyi akşamlar. Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden tam bir gün geçti ve şu anda seçim ikinci tura kalmış durumda. Şu anda VOA Türkçe için hazırlamış olduğumuz videocast programındayız ve konuğum doçent doktor İsmet Akça, Türkiye'deki siyaset bilimci isimlerden bir tanesi. İsmet Akça, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Türkiye önemli bir seçim atlattı. Şimdi ikinci tura kalmış durumda seçim. Size göre bu seçimin ilk turunda en büyük kazanan kim?
En büyük kazanan milliyetçilik, yani parti olarak da MHP ve Zafer Partisi ile onun adayı Sinan Oğan'ı söylemek lazım. Ama herhalde Türkiye tarihinin gördüğü en sağ meclisle karşı karşıya. Hem Cumhur İttifakı içinde var olan işte sağ adaylarla, hem aslında Millet İttifakı'nın içindeki adaylarla gerçekten Türkiye tarihinin en sağ meclisiyle karşılaştı ve milliyetçilik aslında kimsenin öngöremediği, kendini milliyetçilik üzerinden tarif eden partiler, MHP burada çok önemli ve adaylar, Sinan Oğan burada çok önemli. Aslında kimsenin öngöremediği bir oy patlaması gerçekleştirir diyebiliriz, özellikle MHP için.
Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den bu yana 2002, 2007, 2010 referandumu, 2011 genel seçimleri, 2015'te ilk seçimde bir problem oldu ama Kasım'daki seçimlerde yine Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. 2017 referandumu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve şimdi bir başka Cumhurbaşkanlığı seçimi daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kazanan olarak tarif edemez miyiz?
Yani şu şüphesiz ki aslında yani hemen hemen araştırma şirketlerinin yaptığı anketler itibariyle ve toplumda işte siyasal analiz yapan ister siyaset bilimci olsun ister işte gazeteci camiasına bakıldığında ana değerlendirme Erdoğan'ın daha geride olduğuydu. Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu ve %50'yi geçme şansı olanın Kılıçdaroğlu olduğuydu. Dolayısıyla bu açıdan kendini de dışarıda tutmayarak aslında herkesin öngöremediği bir durum olduğunu söylemek lazım. Bu bir yani başarı mı? Bir açıdan başarı. Ama bir taraftan da Erdoğan açısından da aslında seçimi o da ilk turda kazanamadı. Belki onun da en çok zorlandığı seçimdi. Yani bir süredir sahada özellikle Cumhur İttifakı, özellikle de AKP tabanıyla seçmeyle bazı vesileler dolayısıyla yaptığım görüşmeler, röportajlarda bu tedirginlik görülüyordu aslında seçimden önce.
AKP seçmeninde mi tedirginlik var? Seçimi evet. Kaybetme ihtimaline dair mi?
Tabii ki öncesinde kesinlikle bu tedirginlik vardı. Yani daha önceki seçimlerdeki gibi emin değillerdi. Dolayısıyla bu bir başarı, beklenmedik bir başarı ama aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Erdoğan'ın bu seçimde belki de ne kadar çok zorlandığını, yani buna yakın nerede zorlandı Erdoğan? 1-7 Haziran 2015 seçimleri çok zorlandı ve aslında kaybetti. Yani AKP tek başına iktidar olma şansını kaybetti. Sonrasında çok özel bir süreç yaşandı Türkiye'de. Yine böyle çok zorlandığı bir dönemde 2009 yerel seçimleriydi. Onun da çok özel hem ekonomik kriz hem de biraz Kürt sorununda aldığı pozisyonlarla bağlantılı sebepleri vardı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu seçim aynı zamanda zorlandığı bir seçimdi ama zorlanmasına rağmen de kimsenin öngörmediği bir oya ulaştı.
Şimdi Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yarım puan farkla %50 barajın altında kaldık. Ama tekrar yani ikinci turda bu oy farkını yükseltmemiz gerekiyor dedi. Şimdi aslında dün geceye gittiğimiz zaman neyi görüyoruz? %51 bandında uzun süre kaldı. Sonra %50'nin alta düştü Erdoğan'ın oyu. Sizce bu planlanan bir şey miydi? Yani ilk turda %50,5'ta kazanmaktansa ikinci turda muhalefet seçmeninin bir hayal kırıklığıyla, özellikle Kürt seçmenlerde belki yaşanacak hayal kırıklığıyla, modern, laik, seküler seçmenlerde yaşanan beklentilerin karşılanmamasından kaynaklı sandığa gitme konusunda tereddütlerle birlikte bunu %60'lara çıkarmak, %55 ve üstüne çıkarmak Erdoğan açısından daha karlı bir strateji olabilir mi?
Olabilir. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de seçimler hiç değilse hemen hemen 2015, yani 1 Kasım 2015 seçimlerinden itibaren biz seçim güvenliğinden emin olmadığımız seçimler yaşıyoruz. Bunu ne olur unutmayalım. 2017 referandumunda YSK'nın saat 5'te aldığı mühürsüz oylar geçerlidir kararı da bunun herhalde zirve noktasıdır. Bunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz çok tedirgin bir şekilde seçimlere gidiyoruz. En çok konuştuğumuz şey sandıklara sahip çıkmak oluyor. Seçim güvenliği oluyor. Bu aynı zamanda veri akışı ile ilgili de çok ciddi sorunlarımız var. Yani Türkiye'de Anadolu Ajansı üzerinden, YSK üzerinden, yani siyasal iktidarın tamamen kontrol sahibi olduğu kurumlar üzerinden veri akışı büyük sıkıntı yaratıyor. Bunu unutmayalım lütfen. Bunlar bizim seçim gecesi değerlendirmelerimizi, öncesi ve sonrası değerlendirmelerimizi de etkiliyor. Bence Erdoğan'ın baştan itibaren uzun zamandır gördüğü şuydu, ilk turda seçimi kazanamıyor. En azından yapılan anket çalışmalarında çıkan sonuç buydu. Önün önüne giden sonuçlar da böyleydi ve karşısında çok birleşmiş bir muhalefet vardı. Siyasal arenanın çok farklı renkleri bir araya gelmişti. Millet İttifakı içinde bir araya gelmişti. Bunun dışında da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen 3. blok, özellikle Emek Özgürlük İttifakı içinde Kürt Siyasal Hareketi'nde bulunduğu önemli bir faktördü. Erdoğan'ın bence baştan itibaren stratejisi seçimi ikinci tura bırakmaktı. Eğer seçimi ikinci tura bırakabilirse burada belli oy kesimlerini, belli seçmen kesimlerini ekleyebileceği hesabını bence yapıyordu. Kimdi bu seçmen kesimleri? Bir kısmı aslında Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra Sinan Oğan'a giden reaksiyoner, milliyetçi damarı güçlü reaksiyoner seçmen, ki bu özellikle yeni oy kullanan genç seçmenlerde de bir karşılığı bulan bir seçmen kesimiydi. Birincisinin bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi, çeşitli sebeplerle, yani kısmen metal yorgunluğu, 20 senelik bir iktidar olmak. İkincisi ekonomik kriz, her ne kadar çeşitli yönetme mekanizmalarını devreye soksa da Erdoğan, ekonomik krizin hissedildiği aşikar. Kısmen depremin, yaşanılan büyük depremin yol açtığı sorunlar. Aslında AKP cenahı açısından da, Cumhur İttifakı cenahı açısından da bir çözülme hissiyatı veriyordu. Orada bir tedirginlik vardı. Ben Erdoğan'ın işte mevcut kendi kurma heyetiyle bunu hissettiğini ve bunu birinci turda değil ama ikinci turda özellikle Kılıçdaroğlu ile baş başa kaldığında çevirebileceğine daha fazla inandığını düşünüyorum. O yüzden ikinci tura kalması çok önemliydi. Tam da böyle olduğu için seçim gecesi veri akışı ile ilgili Türkiye'deki problemleri belirttim hemen bu soruya cevap verirken. Seçim gecesi de adeta yani bir psikolojik harp diyelim, siyasetin bir parçası olarak bu düzlemde verildi. Seçmen aslında seçimin ikinci tura kaldığına ikna edilmeye çalışıldı ve aslında karşılıklı gelen hamlelerde Erdoğan daha başarılı oldu ve seçmeni buna ikna etmiş oldu. Muhalefet de aslında bunu gece yarısı 2 gibi, 2-3 gibi, ilk önce 2'de kabaca Erdoğan'ın yaptığı konuşma, işte tırnak içinde balkon konuşması dediğimiz, ardından Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada açıkça bunu altılı masa liderleri beraber bunu açıkça kabul etmesiyle beraber aslında o psikolojik şeyi kazanmış oldu ve psikolojik ve moral üstünlüğü ele geçirmiş oldu diye düşünüyorum.
Peki ikinci turda Sinan Oğan'ın %5,2 gibi bir oyu var. Burada anahtar aktörlerden aktör haline geldi net bir şekilde. Sinan Oğan'ın burada iki liderden birine destekleyeceğini açıklaması, ki iki gün içinde bunu açıklarını söyledi. Seçim sonuçlarında bir etki yaratabilir mi? Yani İngilizler, Amerikalılar kingmaker diyorlar. Sinan Oğan'ın ve seçmenlerinin burada kimin kazanacağını belirlemeye konusunda yetkili olduğunu düşünüyor musunuz?
Yine bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'de bu yaşadığımız seçimler galiba siyasette çok kesin laflar etmemeyi bize çok öğretti. Yani Akşener'in masadan kalkması, gelmesi, adayın kim olacağı tartışmaları gerçekten siyaset çok ucu açık bir süreç. Ve siyasal analizcilerde fazlasıyla yanıldık hepimiz Türkiye'de ama şimdi Sinan Oğan'ın seçmenine baktığımızda yine bir miktar görüşme, temas vesaire sonrasında da benim gördüğüm şu. Diğer partilere göre Sinan Oğan'ın seçmeni daha tepki oyu kullanan bir seçmen.
Reaksiyoner
bir seçmen. Bir şeye karşı tepki koyuyorlar. Özellikle hassas oldukları iki konu var. Bir tanesi mülteciler meselesi, diğeri de kendi dillerinde terör diye ifade ettikleri aslında Kürt sorunu ve Millet İttifakı'na HDP'nin, Kılıçdaroğlu'na HDP'nin destek veriyor olması meselesi. Şimdi bu reaksiyoner seçmeni Sinan Oğan'ın bir yere işaret etmesiyle yönlendirmesi çok %100 bir sonuç alacak diyemeyiz. Bence öyle değil o seçmenin niteliği. Ama şu var, bu seçmenin bu iki hassasiyeti ne taraftan daha karşılanır diye yani o seçmenle de şey yaptığınızda, bu meseleyi konuştuğunuzda daha ziyade hani sanki Erdoğan'la bu pazarlığı yürütme konusunda bir eğilim var gibi görülüyor. Ama tekrar söyleyeyim, 15 gün Türkiye siyasetinde uzun. Yani siyasette şunu gördük ki Türkiye'de de 24 saat de çok uzun olabiliyor.
Muharrem İnce mesaj beklenmeden bıraktı, çekildi adaylık.
Aynen, yani çok uzun süre bunu konuştuk, bırakacak bırakmayacak. Yani son ana kadar hani birçoğumuz da yok artık bu noktada bırakmaz dedik. Yani muhtemelen bunlar yıllar geçecek, anılar yazılacak, detayları göreceğiz. Neler döndü sahne arkasında falan. O yüzden o iki hafta çok uzun bir süreç. Farklı politik aktörlerin, partilerin, farklı ittifakların nasıl pozisyonlar alacağını henüz bilmiyoruz. Henüz her şey çok taze. Herkes hızlı bir şekilde değerlendirmesini yapılıyor. İlk anda evet, demin söylediğim gibi dün gece itibariyle psikolojik ve moral üstünlüğü Cumhur İttifakı ve Erdoğan ele geçirmiş durumda. Bunda mecliste çoğunluğu sağlamış olmalarının da çok çok büyük bir etkisi var. Ama her şeye rağmen evet, seçmende millet, muhalefetin aktif çalışan kadrolarında bir yorgunluk vesaire gözükse bile yani Türkiye siyasetinde her şey olabilir demek
muhalefet
lazım.
Muhalefet küllerinden doğabilir mi? Yani şu andaki seçim sonuçlarına baktığımızda Erdoğan artık bir adım attığı zaman seçimi kazanacak gibi duruyor. Muhalefet küllerinden doğup bu seçimi alabilir mi?
Zor. Çok daha zor. Yani objektif olarak bakıldığında çok daha zor. Çünkü Sinan Oğan'ın dediğim gibi bence seçmen kitlesini tam, yani amorf bir kitle tam ele avuca tam gelmese de iki temel hassasiyeti var. Ve bu iki temel hassasiyette belki mülteci meselesine değil ama özellikle terör meselesine Erdoğan oynadı. Yani Erdoğan'ın bütün mitinglerinde kullandığı ana argüman buydu. Millet İttifakı'nın terörle el ele olmasının vurgusunu yaptı. Özellikle HDP'yi, Kürt siyasal hareketini özellikle vurguladı. Mesela yine yani AKP seçmeniyle konuştuğunuzda, sorular sorduğunuzda 20 sene iktidarda olan bir Erdoğan'ın yeniden 5 sene aldığında ne katacağını onların hayatına, buna pek bir cevap verilemiyordu. Çok somut şeyler hiçbir zaman söylenemedi.
Genel röportajları yaptım.
Genel eski şeyler, sağlık deniyordu. Çok makro şeyler söylüyor. Dünya lideri, işte sanayimiz çok, savunma sanayimiz çok büyük olacak ama bu gerçekte o insanların hayatına değen şeyler değil. Çünkü aslında hani çok çok konuşulan Erdoğan'ın yeni bir söz, yeni bir ufuk yaratma konusunda yani sıradan insanların hayatına değen çok fazla şey olmadı. Bazen de şey, çok sık şey cevap geliyordu. Bilir liderimiz. Ne yapacağını bilir, yapacaktır mutlaka bir şeyler. Ama neyi çok gördük? Aslında tam da mitingde kullanıldığı bu terör meselesini, yani muhalefet terörle el ele gidiyor argümanını çok kullandı ve bu propaganda makinesi tabii çok güçlü. Yani devlet, işte medya ayağıyla vesairesiyle, parti kanallarıyla o propaganda makinesinin çok iyi çalıştığını gördük. Hem seçim öncesi çok iyi gördük, hem seçim gecesi çok iyi gördük. Erdoğan'ın saat 2'de yaptığı konuşmalarda söylediği işte yurt dışı oylar vesaire gibi aynı cümleleri gün boyu sıradan hani seçmeninde de vatandaşta da biz duyabiliyorduk. Bir de bu da bize bunu gösteriyor. Yani belki de muhalefetin daha zayıf kaldığı yönler bunlar. Ama tekrar söyleyeyim, 2 hafta yine de uzun. Sonuçta aradaki fark çok büyük bir fark değil. Siyaset her zaman hamlelere açıktır. Hamlelerin ne olacağını biraz önümüzdeki günler, özellikle bu hafta gösterecek diye düşünüyorum.
Peki İsmet abi, çok teşekkür ederim size. Evet, Türkiye gerçekten çok kritik bir seçimden geçti. 14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarım puan farkla %50 barajın altında kaldı. Türkiye 2 hafta sonra yeni bir seçime gidecek. 28 Mayıs'ta yeniden Türkiye sandık başına gidecek. Burada temel sorular şunlar. Muhalefet seçmeni Kılıçdaroğlu destek veren seçmen yine aynı heyecanla gidebilecek mi? Kılıçdaroğlu bu seçmenin yanına seçimi almaya yetecek 5,5 puanlık oyu Sinan Oğan'dan ya da Tayyip Erdoğan'dan kazanabilecek mi? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan seçime çok yakın gözüküyor. Zaten bugün ekonomideki gelişmeler, özellikle İstanbul Borsası'nda gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağını, bir sonraki turda kazanacağına işaret ediyordu. 15 gün var. Siyasetçiler yeniden alanlara çıkacaklar. Yeniden vaatlerle seçmenlere ulaşmaya çalışacaklar. Biz de bu video keste Türkiye'nin şu anda nerede olduğunu anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki video kestlerde de başka konuklarımızla Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerinden 28 Mayıs seçimlerine artan sürecini işlemeye, anlatmaya ve anlamaya devam edeceğiz.